Podcast dinle.
Kaldığımız yerden devam
edelim. Aynen. Evet, hep kaldığımız yerden devam etmek nasip olsun.
İnşallah canım hocam.
Hafızamızı kaybedersek yandığımızın günüdür. O yüzden şükredelim ki hafıza henüz yerinde. İyi akşamlar dileyerek yine söze başlayalım. Şöyle bir gidişimiz vardı. İnanç. Bilmiyorum, bu merak konusu olur mu? Yunancasıyla pistis. Bu pistis tabii ilgi çekici bir söz. Güven. İtimat etme anlamı ağır basmaktadır. Yani Yunanca'da inancın esasında itimat yatmaktadır. Pistis'te gördüğümüz hadise bu. Ve böyle genellikle yüce duyguları dile getiren sözler dişil oluyorlar. Onu da belirteyim. Anlattım ya, Hint Avrupa dillerinin hemen hemen hepsinde Farsça ile İngilizce dışında başkaları var mı bilmiyorum. Cinsiyet ayrımı vardır. Dişil, eril ve cinsiyetsizlik mesela. İşte Yunanca'da bunların harfi tarifi he, ho ve to. Dişil, eril, cinsiyetsiz. Bu dişil bir sözdür, pistis. Buradan ne dedik? Bilgiye geçiyoruz. Bilgiye nasıl geçildiğini anlatmıştık. Bundan bahsetmiştik bundan önceki konuşmamızda. Ve bilginin katları, malumat dedik. Bugün Fransızca'da, İngilizce'de informasyon diye geçiyor. Buradan irfana geldik.
Önce ilim katmanı yok mu hocam orada? Önce ilim katmanımız yok.
İyi ki söyledin ya, tabii. Bak, gördün mü? Hafızayı beşer nisyan ile maluldür. Buna düz ayak, düşünme, eşlik etmektedir. Düşünme yoluyla inançtan bilgiye geçiyoruz. İnancı düşünerek, inançlar yer yer, zaman zaman iliğimize işler. Adeta içgüdü haline gelir. Öyle her şey gibi tabii inançlar da öğreniliyor. Dedik ya, hep eğitim yoluyla verilir bunlar. Ama öylesine benimseriz ki bunu kendiliğinden yapmaya başlarız. Tıpkı ne gibi? İşte bisiklet sürmek gibi, yüzmek gibi. 40 yıl yüzmesen suya atladığında kendiliğinden yüzmeye başlıyorsun.
Biraz meleke halini alırlar böyle.
Biraz değil, tam meleke halini alıyorlar. Dedim ya, içgüdü gibi bir şey oluyor. Bisiklet sürmek de öyledir. Yıllarca sürmediğin takdirde az buçuk bir yabancılık çekersin ilk yeniden bindiğinde, ama götürürsün. Ki bisiklete binmek çok zor bir iştir. Çok zor bir iştir. Yani motosiklete binmekten daha zordur. Çünkü motosiklet rahat kendi kendine gidiyor. Burada sen hem o pedalları çevirirken dengeyi bozuyorsun. Dengeyi sağlamak zorundasın. O bakımdan çok daha zor bir iştir. Şeye benzetirim ben, bisiklet ve motosiklet binme karşılaştırmasını, tiyatro ile sinemada oynamak gibi. Tiyatroda oynamak, oynamadım ben, hiç tiyatrocu olmadım ama çok seyrettim. Muhakkak çok zor bir iş. Sinemada da oynamadım. Yani bu tecrübesi sahip değilim. Sadece görerek bu kanaata vardım. Tiyatroya oranla çok kolay olmalı. Daha önce de bahsettik bunu. Hata işlediğin vakit tekrarlıyorsun. Tiyatroda bunun tekrarı yok. Hayattır tiyatro. Hayatta nasıl ki hatalarını, günahlarını tamir etme imkan yoksa, ayet var ya, yalvarıyorsun Allah'a, ne olur bir daha beni geri gönder. Bütün bu hatalarım, günahlarımı tamir edeceğim. Bitti. Zamanın akışı dönmüyor. Bu akışı döndüremiyorsun. Ne yapıyorsak bu akışta olmak, olup bitmektedir. Onun için ihtiyarların %80'i hayıflanır, dizini döver. Ah bir daha gençliğime dönsem de şunu şöyle yapsam, böyle etsem diye. Gençliği özlemenin esas sebebi budur.
Pişmanlıklar mı?
Pişmanlıklar. Tamir etme arzusu. İlme teemmül dediğimiz düşünme katı, düşünme seviyesi eşlik eder. Teemmül duygularının üstüne eğilmektir. Duygularını, dedik ya, duyuyorsun, duygulanıyorsun, o duymak, hissetmek fizyolojik bir iştir dedik. Sinirsel ve fizyolojik bir iştir. Gerçi sinir de fizyolojinin içine girer. Onun için ayrıca sinirsel demenin alemi yok. Fizyolojik bir olaydır. Onun üstüne katlanmak, bunun örneğini de kendi hayatımdan vermiştim. Hatırlayacaksınız, 60'lı yılların ortalarında okuldan çıkıp da Kızılay Meydanı'na geldiğimde nümayiş vardı solcularla sağcılar arasında. Ben de orada ayran budalası gibi kaldım, böyle bakıyorum ne oluyor ne bitiyor sağma solma. O arada bir cop yemiştim şu böbreğimin üstüne. Ve başladım koşmaya. Yani cop yediğimi bilmiyorum ama. Başladım koşmaya. Bir darbe hissi vardı. Ve ta oradan, Kızılay Meydanı'ndan bilmiyorum Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin önüne kadar koştum. Hiç fasılasız. 1 veya 2 kilometre var mı bilmiyorum. Olabilir. Mesafe olarak. Yani ben o gün bir yarışa bu halde girseydim dereceye girebilirdim.
Korkudan mı koştunuz, acıdan mı?
Korkudan. Yani o darbeyi hissettim. Ama darbenin acısını duymadım. Duymadım, hayır. Sadece darbe vardı. Ve durduğum vakit şeyin önünde, ya kesildim, nefesim kesildi artık. Dil Tarihli ile Ankara Radyosu'nun kesiştiği o hatta durdum. Kimsecikler yok. Boş bir mekan. Ve ben o anda düşünmeye başladım. Oraya kadar hiç düşünme yoktu. İlk düşüncem şuydu. Nasıl oluyor da ben hala hayattayım? Benim ölmüş olmam gerekirdi. Arkasından niye ölmüş olmam gerektiğini düşündüm.
Tetikliyor birbirini hep. Hep tetikliyor birbirini. Düşünce
birbirini
tetikliyor.
Evet. O vakitte aklıma şey geldi. O darbe bir merminin saplanmış olması gerektiğini düşündüm. Ondan sonra başladım soyunmaya, dökünmeye. Ceketli, gömlekli falan ve hayretle bakıyorum. Şakır şakır kan akması lazım gelirken hiçbir şey yok ortada. Bütün bunlar adım adım düşünme olayıdır. Biraz önce dediğin gibi birbirini tetikliyor ve adım adım düşünüyorsun. O adım adım düşünürken diyalektik bir biçimde düşünüyorsun. Yani önce bir iddia var. O iddia temellendirilmeyi bekleniyor. Temellendirdiğinde o sav tez oluyor. O tezi, o savı sorguluyorsun. O savı tekrar sınıyorsun. İşte bu sava karşı yönelttiğin karşı savdır, antitezdir. Ölmüş olmam gerekir. İddia. Niye, neden ölmüş olmam gerekir? Orada bir tez çıkıyor ortaya, bir sav çıkıyor. Mermi yedim. Bu savımızdır. O iddia doğrudan doğruya duygunun, aldığın acı duygusunun, duyunun yol açtığı acının sonucunda düşünmenin ilk adımıydı. Ben niye yaşıyorum? Neden yaşıyorum?
İddiada inancı aşmış mı oluyoruz?
İddia inancın doğrudan dile getirilmiş şeklidir. Bir sonraki adım inançta mermi öldürür. Tabii sadece mermi öldürmez. Ama o olay çerçevesinde sigaradan ölmeyeceğime göre, içkiden ölmeyeceğime göre, ne bileyim ben araba tarafından çiğnenmediğime göre ne vardı orada? Kollu kuvvetleri vardı. Ve onlar at üstünde üstüme geliyorlar. Sonuçta atın altında da kalmadığımı hatırladım. Böyle buğuk hatırlamalar bunlar. Çok keskin, açık seçik şeyler değil. Neden açık seçik değil? Çünkü bütün o yaşadıklarım duygu yüklüydü. Duyguyla yüklenmiş kaçma olayı korkudur. Tamam. Korku baş gösteriyor. Korkunun en koyu duygu hali paniktir. Panikle kaçıyorum ben oradan. Tamam mı? Yine bugün tamamıyla yanlış kullandığımız bütün ve tüm bir feci bir hastalıktır bunda. Korkunç bir hastalık. Ne var ne yoksa tüm deniliyor. Oysa bu ikisi farklıdır. Bir öbeğin belli bir nesneyle dolması bütündür. Bütün çiviler ak kutusundadır. Dediğim vakit bu kutu çivilerle dolu. Arada çivi olmayan nesneler de bulunabilir. Vida da girebilir içine. Başka bir şey de girebilir. Tüm çiviler tamir kutusundadır diyorsam, o kutunun içinde çividen başka sureti kat'iyetle hiçbir şey yoktur.
Bütünde parça var.
Bütünde istisna var. Bütün insanlar kuyruksuzdur. Ola ki kuyruklular da vardır. Tüm insanlar kuyruksuzdur. Kuyruklu insan yoktur demektir. Bugün ne var ne yoksa her şey bunun içine yükleniyor. Bir ruh haleti tümüyle korkuyla yüklüyse o paniktir. Bütünüyle korktum. Olağan Türkçe'de bütünüyle korktum demeyiz de önemli ölçüde korktum deriz. Çok korktum deriz. Bunlar mantık terimleridirler. Ve dediğim gibi ikisi birbirinden mantıkça farklıdır. Tüm ile bütün. Bütün bildiğim dillerde bunlar zaten ayrılırlar. Ayrımları vardır. Tefrikleri vardır. Neyse. Tümüyle korkmuşsam orada ne yoktur? Aklın etkisi sıfır demektir.
Ben korkuyum demektir bir yerde.
Baştan ayağa korkuyum. Korkmuşum. O paniktir. Aklın hiç yeri olmadığına göre panikte tedbir alamazsın. O bütünüyle korktum olsa orada yine aklın bir nebzecik bir şeysi vardır. Yeri vardır ve orada üstün körü bir tedbir alırsın.
Hocam bu bütün tüm ayrımında şu geldi aklıma. Hani geçtiğimiz bölümlerde de anlattınız ya, bahsettiniz. Pan Yunanca'da tüme denk geliyor.
Tüme denk geliyor.
Hani
evet,
panteizm evet. Mesela o zaman işte
tüm tanrıcı.
Tümü tamamı tanrı gibi bir şey oluyor.
Bütün ne varsa tanrıdır. Tanrı bir kişi olarak tasavvur ettiğimizde kendisi de öyle bildiriyor bize. İşte adım var diyor. Adım da Allah'tır diyor. Mantıksızlık oluyor tabii tüm tanrıcılık. Çünkü bir kişi belli bir iş görür ve o işin sonucu o kişinin dışındadır. Varlık da böyledir. Allah'ın dışındadır. Bağımsız mıdır? Varlıkça bağımsızdır. Ama onun sürekli müdahalesi vardır. Çok önemli bir noktadır. O müdahale kendiliğinden değil. Kendiliğinden olsa o zaman gene tüm tanrıcılığa kayarsın. Onun iradesiyle, isteğiyle olur. İstediği yerde müdahale eder, istemediği yerde etmez.
Aslında bu anlattığınız o çokça birbirine karıştırılan panteizmle vahdeti vücut arasındaki farkı da veriyor.
Farkı veriyor, evet. O vahdeti vücut varlık bütünlüğüdür. Varlık bütünlüğüdür. İbn Arabi'ye göre ki bütün halis dindar kimseler böyle görürler. Allah'ın varlığını bilmiyoruz. Bu bakımdan Tanrı'yı inkar yani Tanrı tanımazlık da mantıksızlıktır. Bilmiyorsunuz ki zaten varlığını Hazreti Ali hariç. Bilmiyoruz. Bilmediğin şeyi nasıl inkar edersin? Yani onun kendisini tanıtması başka şey, senin onu bil farz bilmen ayrı bir şey. Bilmediğin bir şeye mutlak inanç iman. İnancın sınanarak, denenerek yürütülmesi bilgidir. Anlaşılıyor mu burası?
Yani iman bir bilgi çeşidi değildir.
Değildir. Çok doğru. Bir bilgi çeşidi kesinlikle değildir. Bilgiler değişirler. Burada söyledik. Bu sav karşı sav tarafından sınanır, yoklanır, rahatsız edilir. Ve bu ikisinin izdivacından, evlenmesinden birleştirim, sentez ortaya çıkar. Sentez tekrar denenir. Sınanır ve sav halinde kendini gösterir. Tez halinde kendini gösterir. Bunun sonu yok. Felsefe bilimdeki diyalektik gidişin sonu yok. Peki. Ta ki sen onu zorla, suni yollarla sonlandırıncaya deyin, orada dogma çıkar. Dogma ile iman ayrı şeylerdir. Buna ileride geleceğiz.
Hadi. Hocam bu bilgi sürekli devam ediyorsa, bilgilenme süreci, işte her sentez bir savı doğuruyorsa, yani burada bir kesinlikten, mutlaklıktan bilgiye dair nasıl bahsedeceğim o zaman?
Yok, öyle bir şey yok.
Peki mutlaklık, bu beni göreceliliğe iter mi?
Mutlaklık yalnız ve yalnızca imanda vardır. Bilgide asla mutlaklık olamaz. Ya bırak mutlaklığı, kesin kesinlik yoktur. Bir tek istisna vardır, o da matematiktir. Matematik bilgi midir? Çok bu tartışılan bir konudur. Bana kalırsa matematik bilgi değildir. Bu benim görüşüm. Tabii bu görüşüm Aristoteles'e dayanarak söylüyorum. Çünkü bilgi bana göre var olandan elde edilendir. Matematikte var olan diye bir şey yok.
Peki bilgi değilse nedir o sizin için?
Beni bilgiye götüren yoldur.
Ha, bir metot gibi.
Bir metottur, evet. Başlı başına bir bilim değildir matematik. Bir yöntemdir. Neyin yöntemi? Diyalektiğin niceleştirilmiş yöntemidir. Diyalektiği, yani mantığı, aman aklın yürüyüşünü, aklın uygulanışını ele alan sanat mantıktır. Matematik de mantığın bir çeşididir. Mantık da bilim değildir.
Hocam demin mutlak ve kesin kes ayrımı yaptınız, yanlış anlamadıysam.
Kesin kes ile mutlak arasındaki yok. Ayrımı yok. Kesin kesi ben yakin karşılığında kullanıyorum. Yakin de mutlaktır. Başka bir şey değildir. Yani dünya çerçevesinde, evren çerçevesinde, öyle diyeyim, yakine imkan yoktur. Kesin kese imkan yoktur. Hiçbir şeyi biz kesin kes bilemeyiz. Kesin bilebilir miyiz? Onu bile bilemeyiz de psikolojik olarak, işte ne bileyim ben, uçağa biniyorsun, kesinlikle ben menzile varacağım. Çünkü bu uçak aerodinamik yasalar doğrultusunda uçuyor. O dün konmuş bir yasadır. Yarın hala geçer olup olmadığına konusunda teminat yok elinde. Yeni deneyler yapılır. O deneylere göre o yasa tamir edilir. Orası borası onarılabilir. Veya topyekün iflas eder. Bilim böyle bir şeydir. Bilimin sonuçlarına asla ve kat'a iman edilmez.
Değişebilir çünkü.
Değişmez dediğim anda biraz önce söylediğimi tekrarlayayım, dogmaya düşersin. Dogma olur.
Peki bu iddialar mutlak bilgiler değil miydi?
Mutlaktır. Değişmez mi diye soracaksın. Timaios'la değiştiklerini söylüyor. Bilmiyorum. Oraya kadar gelebiliyorum ben. Ondan sonrasını bilmiyorum. Dünyanın başlangıcından bahseder. Ateş huzmesinin fışkırması gibi ortaya çıkmıştır diyor dünya. Evren olarak da alabilirsin bunu. Kosmos diyor. Bu idealar bu dünyanın oluşumundan yahut da işte evrenin oluşmasından önce de öyle miydiler? Bilmiyoruz.
Acaba burada Heraklitos'tan etkilendiğini söyleyebilir miyiz hocam?
Heraklitos'tan etkileniyor. Parmenides'ten etkileniyor. Pitagoras'tan etkileniyor. Eflatun kadar zor bir adam herhalde yok bir daha. Çünkü insanın bütün düşünme hallerini cepheye sürüyor. Elinde ne kadar birlik, silah, mühimmat varsa olduğu gibi cephede. Hiçbir şey bırakmıyor geride. Müthiş zor anlaşılan bir yönü var. Başta koydum ya, onu şemasını çizdim. Mistiklik, felsefe, bilim ve İnsan bilmecesi, yani devlet koyuyor hepsini birlikte götürüyor. O insan bilmecesinin içinde işte ahlak da var.
Hocam sosyoloji de var, psikoloji de var.
Ne aklına gelirse var ve peyderpey sürmüyor. Anında sürüyor. Sistematik değil. Tarihte sistemi ilk kurumlaştıracak adam Aristoteles'tir. Hocasının 180 derece karşıtıdır. Birçok bakımdan özellikle buradadır. Eflatun'un anlaşılmazlığı ama bir o kadar çekiciliği, cazibesi bu Hüdayi Nabitlik'ten ileri geliyor. Hüdayi Nabit, Yunanca'daki füzeonun bizdeki karşılığı. Füzeo bitmek demektir. Füzis doğa, biten. Hiçbir müdahale görmeden kendi kendine nefis bir sözdür. Büyük dillerin nefaseti sözlerinin içerdiği tasavvur gücünden geliyor. Ve Yunanca bunların şampiyonudur. Sözlerin içindeki o tasavvur gücü. Bizde de Osmanlı Türkçesinde vardır bu işte Hüdayi Nabit. Bunun güzel bir şeyidir. Bir örneğidir. Kendiliğinden nasıl olmuşsa, yani Tanrı'nın meydana getirdiği gibi derken insan müdahalesi yok bunda. Kendi kendine olan bir olay. Şimdi tekrar dönelim biz teemmüle. Dedik ki ben Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin önünde durduğumda önce niye ölmediğime şaşıyorum. Bize Aristoteles öyle diyecek. Felsefe yapmak şaşmakla başlar. Şaşırıyorsun. Ve o hayretini gidermek üzere bir yol izliyorsun. Diyalektiktir o yol.
Bu anlama ve anlamlandırma ihtiyacım
aynen o.
Bu teemmül seviyesinde çıkıyor o zaman.
Çıkıyor ortaya. Anlama ve anlamlandırma. İkisi zaten birbirini iç içedir. Anlamak ve anlamlandırmak. Sonra adım adım gidiyorum. İşte kanamadığımı görüyorum. Bu darbeyi ben nasıl hissettim? Nasıl duydum? Ne ol? Bir şey neden olması lazım? O anlık acı. Bir anlık acıdır o. Sonra durdu. Durması büyük ihtimalle fizyolojik değil, psikolojikti. O öyle bir korku sarmış ki artık o acının üstünde düşünemiyorum. O acıyı duymam düşünme yoluyla olacaktı. Ama o ketlendi. Korku onu ketledi. Durduğumda ben buraya kadar niye koştum? Ölmüş olmam gerekirdi. Ya nasıl koştum? Ve nihayet adım adım giderek olayı inşa ediyorum. İnşa ediyorum olayı. İnşaatın, fikri inşaatın sistemleştirilmesi, hat safhada örgütlenmesi felsefedir. Bir inşadır. Frenkçesiyle konstrüksiyon. birçok kere inşamızı deneyemiyoruz. Bu inşa olayı yapı itibariyle buradan bir yapı çıkıyor. İnşa ile bir yapı ortaya çıkıyor. Bunun da Frenkçesi struktürdür. Struktür Fransızcasıyla struktür. Bu bana teoriyi, nazariyeyi veriyor. Nazariyeyi tekrar, o teoriyi tekrar deneyebiliyorsam, tekrar deneye sürülme imkanı varsa, spekülatif olmayan bir teoridir.
Kuram dediğimiz şey bu mu?
Tabii kuram. İğrenç bir laftır kuram. Bir şey kurduğun murduğun yok. Bu seyretmekle ilgili teoriya.
Öyle geçiyor ya hocam kuram.
Geçiyor yani. Bilmem ne eder gibi. Aziz hocam Takiyettin Mengüşoğlu öyle derdi. Bunlar masa başında uyduruyorlar. İş başında değil, işin içinde değil. Şeyden mülhemdir. Masa başı yahut da koltuğunda oturan kumandanlar vardır. İngilizce'de geçer. Armchair General derler. Cepheden bilmem kaç bin kilometre uzakta oturmuş oradan strateji yahut taktik yumurtlar. Bunu benzeterek koltuk filozofları yahut da teorisyenleri falan diyordu. Şimdi onu andım. Ruhu şad olsun. Neyse. Teoriler denenebiliyorsa, deneye sürülebiliyorsa, hiç olmazsa belli parçalarıyla bunlar spekülatif olmayan teorilerdir. Doğayla ilgili üretilen teoriler, klasik fizikte bu böyledir, denenirler tekrar tekrar, sınanırlar. Ve bunlar spekülatif olmayan teorilerdir.
Bilim dediğimiz
klasik şey. Mekanik böyledir efendim.
Bilim dediğimiz nokta
bilim,
işte.
Has bilim budur. Has bilim budur. Yok. Denenemeyecek türden bir teoriyle karşı karşıyasan o spekülatiftir. Spekülatif ve spekülatifin ne olduğunun anlamca daha sonra geleceğiz ona. Şimdilik bu kadarla kalalım. Hayatla ilgili yaşamayla, insanla, daha da genel canlıyla başka bir deyişle zamana mahkumsan spekülatif olmayan teori üretmeye imkan yok. Büyük ölçüde biyoloji böyledir. Tarih daha da böyledir. Öbürlerinden zaten bahsetmiyorum. Doğayı ilgilendirmeyen, doğaya yönelmeyen, spekülatif olmayan teoriler var mı? Var. İnsan ürünleri üzerinde konuşmak, mesela filoloji, dil bilim, İlahiyatın belli kesimleri. Ne yapıyorsun orada? Önünde metin var. O metni çözümlüyorsun. Bir dini metin, bir evet. Şerh etmek değil, çözümlemek. Yani o metnin ne demek istediğini, o metni meydana getiren sözlerin değişik anlamlarını önündeki var olana dayalı olarak ortaya koyuyorsun. İşte burada geçen konuşmamızda nesne demiştin. Bu ona geliyor. Bilimde araştırmana konu olan, var olan sana nesnedir. Herhangi bir karşılaştığın var olan durduk yerde nesne değildir. Onu ölçüp biçiyorsam, çözümlüyorsam, diyalektik yolla onu anlamaya çalışıyorsam o bana nesnedir.
Yani nesnenin olması için bir öznenin olması lazım. Ben orada özne oluyorum değil mi? Ona?
Tabii gayet tabii. Bir öznenin olması lazım da nesne senin kendini karıştırmadığın, duyguca kendini yüklemediğin bir var olandır. Duyguca hiçbir arada şey yok.
Bağ yok.
Bağ yok.
O yüzden mi insan bilimleri olmuyor? Yani insana dair bir bilim gerçekleşmiyor. Çünkü o duygudan hani azadelik mümkün değil ya insanı tanımlarken ya da anlamaya çalışırken.
Denk düşen bir şey. Galiba iki gün önce çağımızın en önde gelen Kur'an bilginlerinden biri İngiliz papaz Montgomery Watt'tır. Ya A ya da E ile yazılıyor, şimdi bilemiyorum. Watt. Bu adama ben Kur'an mühendisi diyorum. Tamamıyla bir mühendis kafasıyla Kur'an'ı bize şerh etmiyor.
Çözümlüyor.
Çözümlüyor. Tahlil ediyor. Kendinden bir şey katmıyor. Tam manasıyla katmıyor da diyemeyiz.
Hocam Hristiyan demediniz mi? Yani bu katmaması mümkün olamaz gibi. Bir Müslüman için de geçerli aynı şey bu arada.
Benim için en büyük teminat oydu. İster istemez över diyordum Müslüman olsa. Herhalde övmüyorum Montgomery Watt. Neden herhalde diyorum. İnsanın ortaya koyduğu en mükemmel edebiyat eseri dil açısından en mükemmel edebiyat Goethe'nin Faust'udur diyor. Bu aşılamaz diyor. Bunun üstü yoktur diyor. Kur'an bunun birkaç gömlek üstü olduğuna göre diyor. İnsan elinden çıkmış olması mümkün değil. Çok uzun yıldır ben bunun üzerinde düşünüyorum. Burada bu adam dediğin gibi bir duygu katılımı var mı? Bir Hristiyan papaz, Anglikan. Başka hiçbir bir övme babından da söylemiyor. Bir ölçü koyuyor ortaya sana. Bu ölçüye dayanarak yargılıyor olayı. Bir şey daha var tabii burada. Montgomery Watt neslinin, İngiliz'inin en başta gelen düşman Alman'dı. E Goethe de bir Alman. Ve onun eserini baş tacı ediyor.
Yani objektif bir portre çiziyor sizin zihninizde.
Yani Shakespeare'i falan getirmiyor. Shakespeare çok büyük bir yazar. Ama ve söylüyor yani konu bakımından değil, dil itibariyle diyor. Faust aşılmaz bir eser. Yani insanın ortaya koyabileceğinin son örneğidir bu. En üst örneğidir diyor. Daha ötesi yok. Dil yapısı bakımından. Sonra buna bu etkiye kapılarak ben tekrar Faust'u okudum. O etkinin altında Faust'a hayran oldum. Bu nesnel değildi tabii. Montgomery Watt'ın etkisiyle yaptım ben bu işi. Çok zordur. Nesneyle arana duvar örmek. Ve insana öyle nesnel bakmak, yani ne oluyor nesnel bakmada ne oluyor? Duygularını kapatıyorsun. Duygu yok burada. Bu sebeple de hep söylüyorum. Felsefe bilim Aristoteles'le birlikte felsefe bilim yaşatmaz. Hiç duygu yok ortada. Olmaması gerekiyor. O takdirde nesnel kalamazsın. Duygunun karışması durumunda ortaya çıkan özelliktir. İnsan olaylarında öznel olmamanın imkanı yok. Birkaç istisnayla, işte biraz önce dedim, dil bilim çalışmalarında Bantu dilinin fiil çekimlerini inceliyorsun. Bunda nesnel olmanın dışında ne yapacaksın? Mesela uzak dillerde bu daha çok kendini gösterir. Yahut da uzak dil verimlerinin incelenmesi olan bir filolojide bu mümkün. Büyük ölçüde. Dönelim biz tekrar konumuza. Çok sağa sola sapıyoruz inşallah. Zihinleri karıştırmıyoruz bu arada. Teemmül orada o dil tarihin önünde durup da işte yarama bakıp yaram yoksa hiçbir şey yok. Hiçbir belirti yok. Bu adım adım adım adım diyalektik düşünerek yürüyüşümün sonunda vardığım yargı olsa olsa dedim, cop yedim. Ama bu yargımı deneyecek, sınayacak imkandan yoksunum. Geriye dönerek tekrar inşa edemiyorsun.
Oldu ve bitti.
Bitti orada. Gerçekten öyle mi oldu? Başka ne var olabilir bilmiyorum. Bu yargımın, daha doğrusu bu vargımın adım adım adım adım gidip bir yerde duruyorsun. Vargı, konklüzyon. Bu vargımın seçeneği. Bunun seçeneği yok. Olmaması ille de böyle olduğunu mu gösterir? Onun da cevabı yok. bu türlü çıkmazlara felsefede muamma diyoruz. Orada yaptığım bir olayın ve o olayın yarattığı duyguların üstüne katlanmaktı. Bu bir teemmül, refleksiyon. Şimdi anlatmam, şimdi söylediklerim artık yaşanan olayın çıplak bedeni üstünde bir konuşma değil. Onun üstündeki konuşmanın üstte bir konuşmadır. Refleksiyonun üstünde konuşuyorum.
Onun üstüne de katlanıyorsun.
Onun üstüne katlanıyorum.
Teemmülün üstüne katlanıyorum. Üstüne katlanıyorum.
Bu beni tefekküre götürüyor. Meditasyon.
Gitgide soyutlaşıyoruz hocam.
Artık bu çıplaklığa getiriyor bizi. Tabii bunun üstüne de tekrar katlanmak mümkün. O daha sonra geleceğiz. Burada değil, Aristoteles'te metafizik ile mistiklik arasındaki hudut bölgesine, serhat boyuna geleceğiz.
Bir sonraki bölümde değil mi hocam?
Doldurduk şeyimizi biliyorum. İyi yerde, yani konuyu bitirmiş oluyoruz burada. Gelecek konuşmamızı tefekküre bağlayacağız. Ve tefekkürün en sıcak konusu ahlak ile ilahiyattır. İlahiyatın girdiği noktalarda metafiziği aşmış olacağız. Ama biz henüz metafiziğin mimarisinden bahsetmiyoruz Eflatun çerçevesinde. Biz gelecek konuşmamızda tefekküre geldikten sonra geçeceğimiz işte ahlaktan bahsedeceğiz ve oradan devlete geçmeye çalışacağız. Onu da bitirdikten sonra kısmetse nihayet Aristoteles'e ve felsefe bilimin kuruluşuna, inşasına geleceğiz. Efendim bu vesileyle müsaade dileyip iyi geceler diliyorum. Podcast dinle.